bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Yaratma Cesareti Rollo May Metis Yayınları 6. Basım Haziran 1998 Türkçe'ye çeviren Alper Oysal 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Güzin Arat. Yaratma Cesareti Amerikan psikolojisi ve varoluşçu psikoterapinin önde gelen ismi Rollo May'in en temel yapıtlarından biri. May, psikoloji, psikoterapi, felsefe ve sanatla yakın ilişkisinden ötürü yaratıcılık konusunu ilginç bir perspektiften inceliyor. Tüm varoluşçular gibi o da kaygı olgusuna büyük önem vererek, değişimin kaygının içine gömülerek varılacak bir yaratıcılık düzeyinde gerçekleşeceğini vurguluyor. Geçiş dönemi psikolojisinin tüm olumsuzluğunu, yaratıcılığın zorunluluğu adına kutlayan May, yeni olanın her yerde fışkırdığı bir dünyada insanın bilinç dışı kaynaklara güvenmesi gerektiğini savunuyor. Bunun içinde yeni bir cesaret biçiminin bireyde yaratılmasına önemli katkılarda bulunuyor. Bu kitabın kişiye kendi kaynaklarından yararlanmakta ve günümüzdeki ahlaksal çözülmenin çöküntüsü altında kalmadan yeni bir yaşam kurmakta düşünsel destek sağlayacağına inanıyoruz. İkinci basıma sunuş. Ekere. Felsefe somut gerçeklikten yola çıkmalı ve sonra tekrar somut gerçekliğe dönmelidir. Felsefenin hareket noktası öyle bir nokta olmalıdır ki kişi bu noktadan başka bir noktadan başlayamasın. Başka hiçbir şeyden değil de yalnız ondan başlamamızı zorunlu kılan, kendini kayıtsız şartsız üstümüze dayatan bu nokta acıdır. Acı ondan yola çıkmamızı gerektiren somut noktadır ve acının karşısında aradığımız da mutluluktan başka bir şey değildir. Tüm düşünce acı ve mutluluğun somut kutupları arasında kuşatılmıştır. René Lessing, Le Devoir d'Odi. Bu kitap kendini iki önemli kavramla tanıtıyor. Yaratıcılık ve cesaret. Kitabı bulunduğu rafta keşfettiğim sırada tam da benim kafamı kurcalayan iki önemli kavram da bunlar. Ruhsal daralımlarımdan, yalnızlığımdan sağdığım problemlerin ağına bu iki etkileyici kavram takılmıştı o sıralar. Kitabı okumak cesaret değil de daha çok bir güven duygusuyla doldurdu beni. Yayıncıma başvurup niye bu kitap olduğunu tartıştım. Onlar da yeniye kucak açan, denemeci insanlar oldukları için bu kitabı çevirip yayımlamaya karar verdik. Kitabın yazarını daha önce duymamıştım. Yavaş yavaş diğer kitaplarını da edindim. Çok ilginç konular üzerinde yazmıştım. May, adı belki de Türkiye'de pek işitilmemiş olmasına karşın Amerikan psikolojisinde önemli bir isim. Varoluşçu psikolojide adı Sartre ile beraber geçerken varoluşçu psikoterapinin en önde gelen temsilcisi sayılıyor. Spielberg, May'i Amerika'da varoluşçu fenomenolojideki en önemli isimler arasına alıyor. May'in ünü yazdıkları kadar Amerika'da fenomenolojik psikolojiye hem yaratıcılık hem de eleştirellik açısından sağlam bir zemin hazırlamasından da geliyor. May gençliğinin başlarında Avrupa'da ressamlık yapmış, bundan sonra da sanatsal yaratıcılık en önemli ilgi alanlarından birini oluşturmuştur. 20'sindeyken Alfred Adler'la çalışmış, Adler'ın aşağılık kuramındaki kaygı kuramını aşırı basitleştirilmiş ve genel bulmuş. Sonra May'in yaşantısında önemli bir karşılaşma oluyor. 1933 yılında Almanya'dan kaçan iki önemli Almanla karşılaşıyor. Kurt Goldstein ve Paul Tillich. Kurt Goldstein'ın organizma kuramı, kişinin kendini gerçekleştirmesi düşüncesi ve kaygının organizmanın kendini yıkıma götürecek olan bir duruma karşı gösterdiği tepki olduğu yolundaki görüşü May'i etkiliyor. Derslerini hiç sektirmeden izlediği Tillich ise varoluşçu düşünceyle ve Heidegger'le ve Kierkegaard'la aşinalığını sağlıyor. 30'larda üniversitelerde danışmanlık yapan May, bu sıralarda Danışmanlık Sanatı adlı kitabını sunuyor. Psikoterapiyle uğraşanlar, nevrozu sevenler ve nevrozu sevmeyenler diye sınıflandırılabilirse, May ilk gruba girerdi herhalde. Ona göre nevroz, taşıdığı geometrik ilerleme boyutundan ötürü insan soyuna verilmiş iyi belalardan, olumlu lanetlerden biri. Bu konuya, yani nevroza, yani acı çekmeye yaklaşımlar arasında iki önemli ayrım var. 1. Acı var olan düzenin yaşamın sürdürülmesine engeldir ve ortadan kaldırılması gerekir. 2. Acının varlığı, var olan yapının aksadığını gösterir ve üzerine gidildiği takdirde yeni bir düzenin yaşamın yaratılmasına giden yolun başlangıcıdır. Bu yüzden acı olgusu ve böylece dünyada kötünün varlığı iki boyutta belirir. 1. İçkinlik ve 2. Aşkınlık. Acının ve kötünün varlığı süre gidene düşürülen bir şüphe, bir tehdittir ve bu varlığın çevresinin kuşatılarak yaşamdan soyutlanması, bulaşmasının yayılmasının önlenmesi ve etrafına çekilen set içinde bertaraf edilmesi gereklidir. Aşkın boyutta ise bu varlık yeni bir sürecin başlaması, yeni bir düzenin yaratılması için büyütülür, büyüdükçe bilincin içine işlemesi, anlaşılması ve yeni eylem yollarının bulunması kolaylaşır. Modern çağda, Batı'da, genel bir hastalık miti üretildikten sonra bu hastalıkla, acıyla, kötüyle uğraşma sorumluluğu belki de modern toplumun en önemli icatlarından biri olan yeni bir uzman meslek grubuna verildi. Psikolojik bilginin uygulayıcılarına psikanalist, psikoterapist ve psikiyatristlere. Psikoterapistin Batı'daki konumuna biraz aydınlık getirmek için Helen Merrill Lynd'in Utancından alıntı yaparsam, hiçbir meslek psikanalizin üstlendiği sorumlulukla mukayese edilebilecek bir konumda bulunmamıştır. Psikanalist cerrahla mukayese edilmiştir. Oysa ki hastayla girdiği yakın ilişki ve ona sağladığı koltuklamadan, güvenden ötürü sağ altımın içine analistin kendi karakteriyle kişisel değerleri öylesine karışır ki bu mukayese bulanıklaşır. Rahiple mukayese edilmiştir. Oysa rahip kendi varsayımlarından ötürü analistin yıllarca uzayabilecek derinlik almasını gerçekleştiremez. Üstelik psikanalize başvuranların pek çoğu Tanrı'nın sesiyle konuşacaklarına bilimin sesiyle konuşmayı tercih ediyorlar. Şahsın kendisinden gelmeyen bir yetkiyle böylesi bir yakınlığın karışımı daha önce karşılaşılmamış bir şey. Bu durum analiste olağanüstü bir güç verir. Analiste gelen kişiler kırılgandırlar. Analiz de en azından başlangıç safhasında bu kırılganlığı arttırmaya doğru gelişir. Gerek kullandıkları yöntemler, gerekse de bizzat terapinin içeriğinden ötürü mesleki ilişki ağında insanlar üzerinde böylesine bir güç kullanan kimse yoktur. Rahipler ve bir takım ruh sağaltımcıları dışında. Analitik tedavinin özü, yani kişinin kendini açması iki durumda olası görünüyor. İlişkinin karşılıklılığı ve bu karşılıklılık içinde açılmanın sevgi ve güven içermesi, açılınan kişinin Tanrı ya da yüksek bir gücün vekili konumunda olması. Analist ise bu konumların hiçbirinde değildir. O ancak bir o ayağının bir bu ayağının üstüne basabilir. Benim görüşüme göre bu problemin tüm karmaşasıyla yüz yüze gelen ancak birkaç analist var. May'in ilk kitabından itibaren Tillich'in etkisiyle özgürleştirici tanrı bilimsel bir yaklaşım içinde olduğu görülür. Lind'in vurguladığı bu özel insan ilişkisinin bir insanın diğerinin acılarıyla ilgilenmesi, May üzerinde de derin etki yarattığı hissedilir. İçinde yaşadığı toplumun ürettiği acıyla yüzleşmek heyecan verici gelir ona. Fakat ilgilendiği problemler fazla gelişmemiş, kronikleşmemiş problemlerdir. Bu yüzden henüz psikoterapinin derinliklerine girmez ve konumu danışmanlık boyutundadır. Acının tüm yapıya nüfuz ettirilmesi, genişletilmesiyle bilincin daha derin ve yaratıcı boyutlarına varılmasından konu dışı olarak bahseder. Böyle bir yaklaşımın nasıl bir deneyimi gerektirdiğini anlatır ve üniversite danışmanlığının böyle bir olasılığa soyunamayacağını söyler. May, düzenin atadığı bir meslek görevlisi, hizmetli olma konumunu aşar, psikoterapistin kimliğini sorgular. Onun için varoluşun, toplumun, insanın derinine giden bir yoldur yardım felsefesi. Acıyla uğraşma mesleğine atanmış kişinin felsefenin de ilk durağında olduğunu hissettirir, dile getirir. Bu kitapta da görüleceği üzere May hep biz, bizim, ben, sen, sizin vesaire gibi kişi zamirleriyle doldurur cümlelerini. Kitap derin düşünceyle işlenmiş, samimi bir mektup havasını taşır. Terapist konumundaki kişi tümüyle terapist bireye özgü sevgi ve güven yaratabilme özelliğinin yanı sıra Tanrı eşidi bir güç kaynağının vekili olmakta kime bağlanacaktır? Toplum, varlığı yaratan Tanrı'nın yetkisini azalttıktan beri her şeye gücü yeten bir bilim miti üretti. Bu bilimin psikoloji dalı da insanı psikolojik düzeye indirgedikten sonra aynı bilime inanan insanın rızasıyla ona yaşamı için temel doğruları verdiğini iddia ediyor. Böyle bir bilimin doktorlarından biri Nietzsche'yi uzun süre sinir hastası olarak tedavi ettikten sonra "Hayır" demiş, "bozukluk sizin sinirlerinizde değil, sinirli olan benim yalnızca." Bir diğer psikiyatrist ise birçok hastanın tıpla ilgilenenlere aslında rahibe götürülecek problemlerle geldiklerinden yakınıyor. Frankl ise bu konuda "Hastalar bize durmadan yaşamlarının anlamı sorusuyla geliyorlar. Biz doktorların görevi tıbba felsefe taşıma değil ama felsefi sorunları bize getirenler hastaların kendileri." Böyle sorunlarla karşılaşan doktor bugün tek başına köşeye sıkışıyor. Oysaki tıp, özellikle de psikiyatri yeni bir alana kaymak zorunda. İsteyen doktor kendine kolay çıkış yolları bulabilir. Mesela psikolojiye sığınmayı tercih ederek varoluşu içinde, anlam peşinde tinsel bir bunalıma düşen kişinin patolojik bir semptomu dışa vurduğunu söyleyebilir diyor. Psikoloji disiplininin içinden bir grup, psikolojinin ve psikoterapinin aşkın yanının bilimsel doktrinlerin içinden çıkarılamayacağını gördü. Bu doktrinler kendilerini aşan varoluş problemleriyle karşılaştıkları zaman kendilerini ideolojilere dönüştürüyorlardı. Sonuçta terapistin baba kimliğinde kendini merkeze tutarak tedaviyi mükemmel kuramına göre yürüttüğü bir seans ortaya çıkıyordu. Bu kişiler çözüm için 20. yüzyılda büyük bir zenginlikle ortaya çıkan iki aşkın kaynağa başvurdular: felsefe ve sanata. Friedman, insanı aydınlatan ve karartan Çağdaş Psikoloji adlı kitabında May'in şu sözünü ana söz olarak kullanır: "Gelecek yıllarda kültürümüzün psikoloji ve psikanalize yaklaşımlarındaki kritik savaşlar insanın imgesi alanında verilecek. Yaratma cesaretinde de May ele aldığı konunun bilim tarafından ne kadar yanlış anlaşıldığını ya da hiç anlaşılmadığını vurguluyor. Bu vurgular özellikle insanın bir doğası olmadığı, insanda bir özne nesne ikililiğinin yapay olduğu ve insandaki duygulanımlara, emotion, yeterince önem verilmediği üzerinde toplanıyor. May'in ilk önemli eseri Kaygının Anlamı, Verem'den Öle yazdığının sonrasında yazılmış. May bu kitapta kaygıyı çağın sorunu ve nevrozun en temel semptomu olarak ele alır. Kaygı sorununun yaşanışını Spinoza'dan Pascal'a ve Kierkegaard'a kadar inceler. Bu kitapta da Tillich'in etkileri barizdir. Heidegger'den bahsederse de ancak Tillich'in perspektifinden yaklaşır. Varoluşçu hareketten bahsederken onunla özdeşleştiği izlenimini vermez henüz. Freud ve Kierkegaard'dan kaygı olgusunu en derinlemesine anlamış kişiler olarak söz eder. Kaygıyla yüzleşmek sorusu, kaygıyla yakından ilişkili olan kişiliğin gelişimi sorusuna götürülür. İlk bağımsız mesajını getirdiği kitabı olan İnsanın Kendini Arayışı, May'in kitabın başlığı olan soruna ilk varoluşçu yaklaşımını da içerir. Bu arayışın hareket noktası insanlık durumumuzdur. Bu durum yalnızlık ve kaygı dışında beş yitirişle dile getirilir. Bu yitirişlerin en anlamlıları toplumdaki değer merkezinin, benlik duygusunun ve trajedi duygusunun yitirilişidir. May'in getirdiği çözüm ise insanın yaratıcı bir süreç içinde kendisinin bilincine vararak benliğini tekrar bulmasıdır. May 1950'lerde Avrupa'da yeni gelişen varoluşçu psikoloji ve felsefeyle ilişkiye giriyor. Bunun sonucunda 1958'de varoluş ortaya çıkıyor. Ernest Angell ve Henry Ellenberger'le birlikte yazıp derlediği bu kitap, Amerika'da yeni bir fenomenoloji ve varoluşçu dalgaya çığır açıyor. Sonuç, birçok varoluşçu dergi, topluluk ve toplantı. Rollo May'in bundan sonra çıkan kitapları, Psikoloji ve İnsan İkilemi, Sevgi ve İstem, Özgürlük ve Kader. Rollome'ye göre varoluşçu psikoterapi, insan, nevroz, sağlık ve insanın yapacakları üzerine yeterli cevaplar bulunamazken duyulan ontolojik bir açlıktan doğdu geldi. Varoluşçu psikoterapi, insan üzerinde çalışırken onu parçalara bölmeyen ve insanlığını bozmayan bir bilimin olanaklılığı varsayımına dayanmaktadır. Teknik kullanmaktan hoşlanmayan varoluşçu terapistler, hastadan hastaya ve tedavinin her safhasına değişebilecek bir tavır izlerler. Rollome'ye göre varoluşçu analizin temsilcileri, Batı kültüründe insanı anlamaya en büyük engellerden biri olarak teknik üzerine getirilen aşırı vurguyu görüyorlar. Bu aşırı vurgu, insana hesap edilebilecek, yönetilecek, analiz edilecek bir nesne olarak görme ile yan yana gidiyor. Batılı düşünce, anlamanın teknikten sonra geldiğini düşünür. Buna göre doğru teknik bulunursa hastanın gizi çözülecektir. Varoluşçu yaklaşım bu eğilimin tam tersini tutar. Teknik anlamadan sonra gelir. Tekniğin işe yararlılığı ancak anlamanın kalitesinin yüksekliğiyle söz konusudur. Olgular tek tek alındığında varoluşçu bir terapist belli bir rüyanın, bir mizaç patlamasının yorumunda klasik bir psikanalistin söyleyeceklerinden farklı bir şey söylemeyebilir. Önemli fark varoluşçu terapinin söyleminin apayrı olmasındandır. Varoluşçu terapi, bu rüyanın bu hastanın kendi dünyasındaki varoluşuna ne şekilde ışık tuttuğuna, o anda nerede bulunduğuna, neye doğru hareket ettiğine, rüyanın içinde belli bir karara doğru nasıl bir gizil yönelme olduğuna yoğunlaşacaktır. Varoluşçu psikoterapistler, özellikle hastanın söyleminde ortaya çıkan karar ve istem unsurlarıyla ilgilenir. Hasta, belki yapabilirim veya bunu belki de yapabilirdim dediğinde, onu duyduğumu ona muhakkak gösteririm. Varoluşçu terapistlerin ayırt edici özelliklerinden biri de gelecek üzerinde önemli durmalarıdır. Zamanı psikolojik görüntünün merkezine oturttuktan sonra geleceğin şimdi ve geçmişin tersine insanlar için baskın zaman modeli olduğunu savlarlar. Bu savın anlamı geçmişi ve şimdiyi silmek değildir. Geçmişi bilebilmenin yolu yaşayan bir insanı şu özel an içinde bir geleceğe doğru kendini tasarlayışı içinde görebilmektir. Kişilik ancak geleceğe ilerleyen izin üzerinde görülebilirse anlaşılabilir. Bir insan kendini ancak bir şekilde geleceğe doğru uzatabildiğinde anlayabilir. Eugene Minkowski'ye göre geleceği kavrayamamak ve gelecekte yaşayamamak psikolojik sağlıksızlığın birçok biçiminin ve depresyonların ana koşuludur. Bu söylendiğinde kişinin daimi bir oluşma süreci olduğu, varoluşunun hep geleceğe taştığı, gelecekten fışkırdığı söylenmiş oluyor. Geçmiş anıların ard arda toplanıp birleştirilmeye kalkılması birçok terapiste çıkmaza sokar çünkü bu anıların hatırlanabilmesi hastanın kendini geleceğe doğru yönlendirebilme yetisinin gelişmesine bağlıdır. Hasta kendisi için en önem taşıyan ve anlam odağı olan geçmiş deneyimlerini ancak bu anıların temelinde geleceğe doğru bir yönelim yaratabildiğinde hatırlamaya ve tekrar yaşamaya izin verebilecektir. Bu açıdan bakıldığında geçmişin hatırlanması geleceğe ilişkin kararlarımıza bağlıdır. Anılar konusunda söylenen kavrama ve bilgi konusunda da söylenebilir. Karar, bilgi ve kavramadan önce gelir. Bir kavrama öyle kendi kendine fırlayıp gelmez. Ancak hasta bu kavrama ile bir dünyada yaşamak için gerekli kararları verdiğinde ortaya çıkar. Ancak kararları verecek olan bireyin kendisidir. Bu kararların otantik bir varoluş içinde verilebilmesi için bireyin geleceğe yöneliminde ortaya çıkardığı varlık olasılıkları kadar varlığı bulut gibi saran hiçlik olasılıkları ile de yüzleşebilmesi gereklidir. M'ye göre terapist hastayı geleceğindeki başarısızlık olasılıklarından uzak tutarsa ona hizmet vermemektedir. Bu nokta çok önemlidir. Çünkü hastalar, kuşkusuz çocukluktan kalma her şeye gücü yeten, koruyucu büyükler imajını terk edemediklerinden, terapistin başlarına gelebilecek her şeyi nasıl olsa görüyor olduğunu düşünüp, kendi varoluşlarını o kadar ciddiye almayabilirler. Terapilerin çoğunda, hiçlikle girilen bitmeyen mücadelenin, varoluşun geriliminin yaşanması olan kaygı, umutsuzluk ve yaşamın trajik duyumsanışı sulandırılmaktadır. Bu bağlamda her zaman mevcut olan bir olasılık olarak intiharın sembolik olarak yaşanmasında olumlu bir değer vardır. May bu noktada kişinin kendi hayatını sona erdirmeye gücünün yettiğini tam olarak anladığı, ancak intihar etmemeyi seçtiği ana kadar hayatını tam ciddiyetle sona erdirmeye kalkışmayacağını söylüyor. İnsanın ne olması gerektiğiyle ilgili bir takım kuramlar var. Nevroz bireyin bu kuramlardan sapması mıdır? Hayır, nevroz May'e göre bireyin kendi merkezini, kendi varoluşunu korumak için kullandığı yöntemden başka bir şey değildir. Semptomları da varoluşunun merkezliliğini tehditlerden korumak amacıyla dünyanın sınırlarını gerektiğince büzmek için kullandığı yollardır. Ancak bu şekilde geriye kalan dünya parçası kendi güçlerince yaşanmak için yetmektedir. Nevrotin otomatik bir iyileşmeyi istediği söylenemez. Varoluşundaki diğer koşullar ve bu dünyasıyla ilişkisi değişene kadar kendi nevrozunu bırakmak istemeyecektir. Bu gerçek nevrozun bir uyum başarısızlığı olarak görülmesini hemen ortadan kaldıracaktır. Nevroz aslında uyum başarısızlığının tam tersidir. Nevroz bir uyum yöntemidir. Sorun bu yöntemin çok başarılı olmasındadır. Nevroz eksiltilmiş bir dünyaya uymanın bir yoludur. Nevroz içinde bireyin yaratıcı gizil gücünün saklı olduğu yaratıcı bir etkinliktir, ancak bu yaratıcı gizil gücün şu ya da bu şekilde bireyin sorunlarının üstesinden gelme süreci içinde yaşamın yapıcı yanına kaydırılması gerekir. Nevroz bu dünyaya uyum sağlamanın yaratıcı bir yoludur. Psikoterapinin amacı nevrozun içindeki yapıcı gizil güçleri ortaya çıkarmaktır. Var olan tüm kişilerin diğer varlıklara katılmak için kendi merkezliklerinden dışarı uzanmak olanakları ve gereksinimleri vardır. Bu dışarı çıkış tehlikelidir. Organizma çok uzağa giderse kendi merkezlenmişliğini, kendi kimliğini yitirir. Bu fenomene biyolojik dünyada kolaylıkla rastlanabilir. Nevrotik kendi çelişkili merkezini yitirmekten çok korkuyorsa dışarı uzanmayı reddeder ve kendini kasarak geri çeker, dünya alanını ve reaksiyonlarını kıstıkça büyümesi ve gelişmesi durur. Bu durum Freud'un zamanında yaygın bir biçimde rastlanan nevrotik bastırmaları ve ketlemeleri oluşturuyor. Oysa günümüzün dışa yönelimli uyumculuk dünyasında yaygın nevrotik tarz tam tersiyle karşımıza çıkıyor. Benliğin diğerlerine katılımı ve diğerleriyle özdeşleşmesi için de varlığı iyice boşalana kadar dağılıp yok oluyor. May insanın diğer insanlarda kendisini güven ve kabulleniliş içinde tanımasının benim deneyiminin yaşanabilmesi için zorunlu olduğunu söylüyor. Ancak kişinin kendi varlığının farkındalığı, temelde kendi benliğini kavraması ve öz bilinci elde edebilmesi düzeyinde olur. Benim deneyiminin zorunlu şartı toplumsal alan olsa da bu deneyimin kendisinin öz olarak toplumsal kategoriler içinde açıklanmasına gerek yoktur. Diğer bir birey, örneğin terapist tarafından kabul edilme, hastaya esas savaşın başka biri veya dünya beni kabul eder mi cephesinde verilmesine gerek olmadığını gösterir. Kabul edilme, hastayı kendi varlığını yaşama sorunuyla yüz yüze gelmek üzere özgürleştirir. Bu noktanın vurgulanması önemlidir. Çünkü birçok durumda kişi bir başkası tarafından kabul edildiği takdirde kendi varlığını otomatik bir şekilde yaşayabiliyormuş gibi düşünülüyor.